Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu soruyu sordum size. Biz ülkece her seferinde hukukun gereğinin yerine getirilmesi için hep beraber feveran etmek zorunda mıyız? Ve biz bunu yaparsak eğer hukuku yerine getirmemekle suçladığımız, açıkça söylediğimiz insanlar her defasında karizmalarının biraz daha çizildiğini fark etmiyorlar mı? Herhalde etmiyorlar. O yayın şu anda Ünsalın.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Aşağıdan 3 noktaya dokunacağız. Periskop izleyicileri, ben de aynı şeyi sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapacağım. Şu dakika itibariyle zaten yaptım. Diğer dostları da çağırdım. Onlar da gelsinler. Gazetelerde ne var? Gazetelerde ne olduğundan önemlisi şu saat itibariyle, yarım saattir aslında, altı meslektaşımın gazeteciliğin suç olmaması gereken bir ülkede, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan Türkiye'de altı meslektaşımın gazetecilik yaptıkları için yargılandıklarını hatırlatmak istiyorum. Çağlayan Adliyesi'nde duruşma başladı. Öncesinde de meslek örgütleri orada yerini aldı. Gazeteci arkadaşlarım orada. Ben de şu anda yayın için buradayım ama aklım, kalbim, gözlerim, kulaklarım hepsi Çağlayan Adliyesi'nde. Biz bu ara çok parçalandık. Böyle sağa sola çok dağılmak zorunda kaldık. Ne yapalım? Dünyanın bu döneminden pay bize böyle düştü. Ama bunun için susup geri adım mı atacağız? Hayır, tam tersine sesimiz daha da gür çıkacak. Ve bağırıp diyeceğiz ki gazetecilik suç değildir. Bundan korkanlar, yaptıkları pisliklerin ortaya çıkmasından korkanlardır aynı zamanda. O yüzden bu baskıyı yaparlar. Bundan vazgeçmemek gerekiyor. Israrla bunu söylemek gerekiyor. 4 aydır bu insanlar cezaevindeler ve 13 Nisan'da yapılan bir düzenlemeyle birlikte aslında bu insanların normalde infaz indirimi kullanılarak tahliyelerinin önü açılabilecekken 13 Nisan tarihinde tesadüfe bakınız ki bu insanların şu anda yargılandıkları suç maddesi infaz indirimi kapsamından çıkartıldı. Ne kadar ilginç değil mi? Onun için daha gür sesle bağıracağız. Gazetecilik suç değildir. Bunun suç olduğunu savunanlar kendi pisliklerinden korkan insanlardır. Ve bugün yaşadığımızda tam olarak budur zaten. Gazetelerde ne var? Dün şimdi baroların Ankara girişinde yaşadıkları bütün dünyaya rezil oluşumuz. Yani bizim değil ama ilk yayında söyledim ya, düşmanım için bile dilemem dün Metin Feyzoğlu'nun yaşadığını. Ama yaşanacak mıydı? Yaşanacaktı. Bu kaçınılmazdı. Hatta bir adım sonrasını söyleyeyim. Bundan sonra uzatılan elin, hani şu korona günleri geçsin şey var ya, korona, o geçsin, ondan sonra o uzatılan elin havada kaldığını göreceksiniz. Bakın göreceksiniz ya, kalıbımı basarak söylüyorum. Bu değişmez. Ama dün yaşanan, yani baro başkanlarının arkalarını dönerek kendisini umursamadıklarını göstermeleri, o meslek için, başka meslekler için, meslektaşları tarafından daha fazla nasıl hakarete uğrayabilir insanlar bilmiyorum. Yani ancak hakikaten ondan sonra da ancak zaten sizi dinleyecek, söyleyeceklerinizi merak edecek olan insan Amerika'da bir bahçeden yayın yapan bir yavşak olabilir. Başkası olamaz. Yani çok normaldir. Gerçekten çok iyi bir eşleşmeydi. Gördüm, ne konuştuklarına bakmadım ama çok güzel bir eşleşme. Çok çok güzel, yani nefisti. O yüzden eminim programda çok güzel olmuştur. Bu haber var. Bu haberin ötesinde mesela dün Canan Kaftancıoğlu'na verilen istinaf mahkemesi kararıyla kesinleşen hapis cezası. Kesinleşen derken tabii önünde Yargıtay süreci vardı ama en azından hapis cezasının usule uygun olduğu teyit altına alındı. Bunun bir yıl önce 807 bin insandan yenilen, fark olarak yenilen ağır tokadın revanşı olduğunu, artık hani sağır sultan duydu, kör sultan gördü, aptal sultan bile biliyor ama bazıları bilmiyor. Hala bilmezden geliyor mesela, bu haber var. İstanbul'la ilgili bir söylenti var. Dünden bir, hatta bir gün önce gelmişti bana da ilk mail. İstanbul'da rögarların içine sadece Ekrem İmamoğlu başarısız görünsün diye kum çuvalları atıldığı iddiaları var. O görünenlerden bir tanesi. Dün burada yaptığımız yayından sonra Tunç Soyer'le İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili dün burada yaptığım değerlendirmenin ardından gelen itiraz mailleri var. Çok fazla. Onlardan bir tanesi, umarım bulabilirim. Ya çok aslında benim düşünmediğim bir yerden anlatmış. Şunu anlatıyor özellikle. Diyor ki biz eğer böyle bir şey yaparsak, sizin söylediğiniz gibi gidersek aslında faşizmin gündem belirlemesinin de önünü açmaz mıyız? Yani Tunç Soyer'in ne söyleyeceğini biraz konjonktüre göre düşünmesi aslında bunun da önünü açmaz mı? Öyle düşünmemiştim ama doğru olabilir. Hakikaten böyle bakmakta da fayda var. Dün teyit.org'da orada konuşmalar üzerinden bir değerlendirme yaptı. Bunu anlattı. Hatta Konya ile ilgili haber sürekli olarak konuşuluyor. Konya Coin, onların kendi işte elektronik para birimi, ne demek lazım bilmiyorum. Ya bu Bitcoin tarzı bir takım şeylerin konuşuluyor olması, bunlarla kıyaslanma. Bakın ben hala aynı yerde duruyorum. Israrla şunu söylüyorum. Ya dün sosyal medyada da gördüm gece ama çok geç saatti. Kimin yazdığını hatırlamıyorum. O yüzden bağışlasın ne olur. Belki yayının izleyicisidir, hakkını helal etsin. Şöyle bir şey yazmış. Ben de tam bunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru cümleyi o kişi kurmuş. Yani ben kuramadım o cümleyi. Diyor ki, mesela diyor Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başarılı görülmesinin bir tek gerekçesi var. Çok gerçek işlerle uğraşması. Ne mesela? Bakın Ankara'nın suyunun temizlenmesi. Suyunun temizlenmesi. Mansur Yavaş'ın hepimize bir tane sözü vardı. Hakikaten bunu çok net söyledi. Seçim öncesi çıktığı bütün televizyon programlarında mesela çılgın proje soranlara ısrarla hep aynı şeyi söyledi. Ya ben de çılgın proje falan yok kardeşim. Yok. Ankara yönetilmiyor. Çünkü yönetilmiyor. Niye? Bir hırsız yönetiyordu Ankara'yı demişti Bülent Arınç, hatırlayacaksınız. Fethullahçı bir hırsız da demişti aynı şekilde. Ankara yönetilmiyor. Ben gelip yöneteceğim. Mesela musluğunuzdan akan suyu içebileceksiniz demişti. Benim için sadece bu önemli. Ciddi söylüyorum. İzmir'de oradan delik açıldı, buradan tavana çıkıldı falan. Bırak bunu. İzmir'in mesela şehir içi ulaşım sorunu var mı? Suyu temiz mi İzmir'in? Sokakları temiz mi? Beni ilgilendiren bu. Ankara'da çünkü şu anda baktığım zaman inanın ben bunu çok net görüyorum. Ankara'daki başka partiye oy veren insanlar da görüyor. Emin olun. Bakın sizi kalıbımı basarak temin ediyorum. Çok basit. Yani şişirmeden, büyütmeden suyun temiz akacak kardeşim. Musluğunu açıp içebileceksin. Bu kadar. Bu kentin içme suyu borularıyla ilgili olarak mahkemeye gitmeyi göze aldı ya bu insan. Ben sadece bunu bekliyorum kardeşim. Vallahi çok basit belediyecilik hizmeti bekliyorum. Çünkü o kadar yönetilemedik ki biz. O kadar yönetilemedik ki hasret kaldık ya. Şu anda sessiz sedasız işleyen, derdiniz olduğunda elinizi uzattığınızda hemen tutan bir belediye var. Çok mutluyum ben. Vallahi çok mutluyum. Ama bir yandan bakıyorsun öbür taraftan, onu oradan çekelim, buradan siyaset yapalım, öbür taraftan cumhurbaşkanlığını oynayalım. Ya gerek yok kardeşim, belediye başkanısın sen ya. Belediye başkanısın. Yapman gereken çok önemli işler var. Onları yap. İnan bana başarının büyüğü gelecek zaten. Bak Ankara'da şu anda herkesin Mansur Bey'in arkasında durmasının gerekçesi bu. İşini yapıyor. İşini yapıyor sadece. Bu kadar. Öbür taraftan cumhurbaşkanlığına göz kırpayım. Öbür taraftan belgesel çaktırayım. Öbür taraftan haber yaptırayım falan. Ya geç bunları kardeşim. İş zaten ortaya çıkıyor. Bak istemeseler de Mansur Yavaş haber oluyor, farkında mısınız? Yalakalara bakın, CNN'e bakın, NTV'ye bakın. Eşek gibi Mansur Yavaş haberi yapmak zorunda kaldılar ya. Eşek gibi. Dün CNN Türk'te, ya ben gözlerimle gördüm ya, hakikaten içim ezildi ya, içim ezildi. Ekrem İmamoğlu'na CNN Türk muhabiri soru sorup altını açmaya çalışıyor. Altını açmaya çalışıyordum. Ben böyle bir şey demedim Ayşe Hanım. Haksızlık yapmayalım. Her İmamoğlu sözünde Cumhurbaşkanlığı planı demek haksızlık. Ben böyle bir şey demedim. Ben böyle bir şey demedim. Ama bunu o potaya sokan kendisidir, Ekrem Bey'dir. Niye her sözünde bunu şey yapayım? Ya benim hiç öyle bir derdim yok. O İstanbul'da yaşayanların belediye başkanı olmak zorunda. Orayı iyi yönetmek zorunda. Dün CNN Türk muhabiri kütür kütür adamı deşmeye çalışıyor ya. Ekrem İmamoğlu'nu. Ya 1994'ten beri geçen yıla kadar 1994'ten geçen yıla kadar siz yönettiniz ya. Bir insan evladı sorabildim o soruyu. Şimdi hortumdan sorumlu. Melik Gökçek ki hırsızdır demişti Bülent Arınç. O mesela hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağladı. İnanılır gibi değil. Yani inanılır gibi değil. Kendisi bir hırsızdır Melik Gökçek demişti Bülent Arınç. Fethullah Gülen terör örgütünü Ankara'yı peşkeş çekmiştir kütür kütür diye de eklemişti. O mesela hortumu ona bağladı. Utanmadan. Halbuki kendi döneminde ne sorarsanız sorun mesela. Yollar buzlu, tuz döktüm, inanmayan yalasın. Bak. Hortum. Ne yapayım, hortum benden mi kaynaklanıyor? Allah'tan geliyor. Sen yapınca Allah'tan geliyor. Öbür taraftan Poseidon mu yolluyor Ankara'ya onları? Poseidon dedik. Poseidon'un kim olduğunu da bilmediği için error geldi. Şimdi salla salla boş ver. Tamam yok demedim. Demedim. Hani diyen gitti derler ya. Geç. Tamam. Sen öyle inan. Dün bunu yazdıktan sonra biri sosyal medyadan şöyle yazmış bana. Utanmadan o baro başkanlarının içinde bir tanesi küpeliydi. Bu adam işte İstanbul'da savcı Mehmet Selim Kiraz'ı öldüren zihniyet. Seni Allah kahretsin ya. Küpe takınca mı katil oluyor insan? O zaman sen bir dakika ya bu çapsız atalara soyuna küfrediyor. Mesela Yavuz Sultan Selim'e küfrediyor bu çapsız aşağılık yaratık. Küpe takmakla olunuyorsa o. Bak böyle bir kas kafa grubunun da yaşadığını düşüneceğiz. Hepimiz o yüzden ağzımızdan çıkana dikkat edeceğiz. Anlatmaya çalıştığım bu. Yoksa bulamadım. Çok özür dilerim kendisinden. Tekrar hakikaten yani çok doğru bir bakış çünkü. Ben böyle düşünmemiştim. Faşist bir söylem altında ineriz, kalırız diye doğru söylüyor. Ama benim kastettiğim buydu. Böyle bir grup da var. Onların da anlayabileceği, onların da ikna olabileceği düzlemde iş yapılmak zorunda. Nedir? Belediye başkanlığı. Ya yapman gereken belli kardeşim ortada. Bak Ankara'da yapılıyor. Bir insan evladı ağzını açıp Mansur Yavaş'la ilgili ters bir şey söyleyemiyor. Niye? Yani niye soruyorum işte. AKP ve MHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde verdikleri o karardan adım kadar eminim eşek gibi pişman şu anda. O boruların açılmasıyla ilgili, boru ihalesinin yenilenmesiyle ilgili borçlanma kararını engelledikleri için. Niye? Paspas oldular. Paspas oldular kardeşim. Bunun karşısında durabilecek kimse var mı? Yok. O zaman işini yapacaksın abi. Sadece işini yapacaksın. Sadece. İşini yaptıktan sonra ne olur? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum yani ondan sonra bizden şöyle de bir şey var. Biri iyi bir iş yaptığı zaman hemen cumhurbaşkanlığı yapalım. Niye? Niye ya belediye başkanlığı kötü bir makam değil ki. Çok ağır bir iş. Vallahi herkesin becerebileceği bir iş de değil ayrıca. O kadar küçümsenecek bir iş. Hiç değil hem de. Belediye başkanı olsun. Öyle kalsın. Ne olur? İktidar Ekrem'e Tunca saldırdığı kadar saldırmıyor Mansur Başkanı. Hayır Serdar Bey yanılıyorsunuz. Saldırabilecek bir şey olsa saldıracak. Neyle saldıracaksınız? Bir hırsızın 25 yıl yönettiği belediye demişti hani Bülent Arınç. Onun ardından gelip yaptıkları ortada. Neyle saldıracaksınız söyleyin. Yani argüman çıkartın bana. Değil mesela şurada iktidarın elinde bir koz var yapamaz ki. Yapamaz çünkü burada yapılan bir iş ve iş yapılırken de kimsenin ağzını açma şansı yok. Yani Ankaralı ve o boruların döşendiği hat aslında sadece Ankara'yı ilgilendirmiyor. Çok çok çok uzun bir rota üzerinden geliyor. Bunu gösterdiğiniz zaman insanlara kim itiraz edecek buna? Yok biz paslı borudan, asbestli borudan su içeceğiz diye bağıracak birini duyabiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz siz? Yok. O zaman saldırabilecek bir şey olsa emin olun saldırır. Emin olun saldırır. Yok ki bir şey. Bir hırsızdan sonra demişti hani Bülent Arınç. Yani yapabilecek, söyleyebilecek bir şeyleri kalmamış ki. Habuk sabuk, antin kuntin işlerle uğraşıyor çünkü. Doğru. Gülden galiba. O kadar umutsuzuz ki hemen yapışıyoruz iyi bir şey ortaya çıkınca diye. Doğru. Ama dün hepimiz çok net gördük ki 807 bin oyun acısı hala bitmemiş. İlk yayında uzun uzun anlattım. Neden bitmemiş? Bitmeyecek, para kaynağı gitti çünkü. İstanbul'un gitmesi demek, para kaynağının gitmesi demek. Hatırlıyor musunuz? O bir Mart seçimlerinin ardından, 31 Mart'ın ardından burada konuşurken size neden vermeyeceklerini, neden bu seçimden vazgeçmeyeceklerini anlatmıştım. Para para, her şeyin ötesinde para. Çünkü bu bir şirket. Bu bir şirket. Ve şirketin para kaynağını koparttığın, kestiğin anda geçmiş olsun, herkes ayrı yerden bağırmaya başlıyor. Ankara'nın belediye başkanı, eski belediye başkanı hırsız diye söylüyordu yani Bülent Arınç. FETÖ'cü, FETÖ'cü bu adam peşkeş çekti Ankara'yı, Ankara'yı hepimiz biliyoruz demişti yani. İşte onun arkasından şimdi ne söylersen söyle adam hortumu, hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağlıyor. Bak bir siyasal İslamcı yüzsüzlüğü budur işte. Ekrem İmamoğlu döneminde olursa ondan kaynaklanıyor. Senin döneminde Poseidon ya denizlerden getiriyor. Sırf kıllık olsun diye. Kıllık olsun diye getiriyor, hortum atıyor üstümüze. Neyse işte artık bunların hepsi görülüyor. Çok büyük hata. Yani şu anda Türkiye'yi yöneten insanlar kendi karizmalarını ne kadar yardıklarının farkında değiller. Vallahi değiller. Hadi boş verin. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu sabahki manşeti direniş ve zafer. Tahmin edebileceğiniz gibi baroların Ankara'da yaşadıklarıyla ilgili baro başkanları yürüyüşü tamamladı ve Anıtkabir'e ulaştı. Kim kazandı şimdi? Ya soruyorum. Bu yayını izleyen AKP'liler size soruyorum. Kim kazandı kardeşim? Bak şu kadar şey duyuyorsun. Arada müzakereler oldu. Evet işte Metin Feyzoğlu konuşmuş, halletmiş. Bir tane şey aydınlık kafası var ya. Türkiye Gençlik Birliği falan. Onun çabalarıyla falan arkasında duruyorlar ya. Arkasında duruyorlar. Yani bir insan evladı Doğu Perinçek'in yanında nasıl durur bunu tartışırım. Ama bir genç, genç kafası çalışan bir insan grubu neden Doğu Perinçek'in yanında durur? Üstelik bunu nasıl savunur? Ben bunu anlamıyorum, anlamayacağım. Bak istediğiniz gibi suçlayın beni. İstediğiniz gibi faşist deyin, düz kafalı deyin, beyinsiz deyin. Ben bunu anlamadım, anlamayacağım kardeşim. Anlamayacağım. Buna nasıl inanabilirsin? Nasıl güvenebilirsin? Kimin karizması çizildi? Sayalım. Bak sayalım. Mesela Metin Feyzoğlu'nun karizmasının çizildiğini hep beraber gördük mü? Gördük. Erdoğan'ın karizması çizilmedi mi? Boydan boya. Boydan boya çizildi. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki orada o engellemeyi yaptıran kendisi. Aksini iddia edebilecek var mı içinizde? Meral Hanım'ın başarısı diyorlar. Bir dakika. Meral Hanım en azından, Meral Akşener gelip orada insanların yanında durdu. Ben sizinle beraberim mesajı verdi. Ben buradayım kardeşim. Ben yapılabilecek bir şey, girişim. Bakın şimdi hangi gazetede, Sözcü'de mi vardı? Önder Savın. Eski CHP Genel Sekreteri, aynı zamanda eski Barolar Birliği Başkanı. Onun devreye girdiği söyleniyor. Ya tamam da çözüldüyse eğer, çözülmemesi için uğraşan herkesin karizması bırak çizilme yarılmadı mı? Ben de onu soruyorum işte. Değdi mi ya? Kim kazandı? Savunma sustu mu? Hayır. O zaman artık hiç sallanmayan meslektaşları tarafından hiç umursanmayan bir adam pozisyonuna geldi Metin Feyzoğlu. Kameraların önünde görüldü. İnsanlar kıçını döndü sana. Yoksun sen diye. Ya bu saatten sonra sen çıkıp ben istifayı düşünmüyorum. İstifa etmemi gerektirecek bir durum falan yok desen ne olur, demesen ne olur. Ya seni gören herkes diyecek ki bu adam kimse sallamıyor ya. Hiç kimse sallamıyor. Hiç anlamıyorum yani bunu kim yaptı? Gazetecilik bir kez daha yargılanıyor. Libya'da şehit düşen MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları için tutuklanan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, yani Cumhuriyet öyle yazdığı için, Nun da aralarında bulunduğu 6 gazeteci 4 ay sonra ilk kez yargıç karşısına çıkacak. Meslek örgütleri temsilcileri gazeteciliğin bir kez daha yargılandığına dikkat çekti. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Durmuş, baskı gazeteciye göre değişiyor, arkadaşlarımız aylardır tecritte dedi. Gazeteciye göre mi değişiyor? Asla. Yayının sonunda size Takvim Gazetesi'nden bir şey okuyacağım. Takvim Gazetesi ile ilgili 1 Nisan şakası. 1 Nisan sabahı burada yayın yaparken internet çok sorunluydu, hatırlıyor musunuz? Yayın yapamadık ama ben de Twitter üzerinden bir, hani işte şey diyorlar ya, bilgisel üst üste birkaç tane tweet birbirine bağlayarak. Hatırlıyor musunuz? Bir şey yazmıştım. New Yorker'la ilgili. Hani Ergün'ün o gün yaptığı abuklukla ilgili. Bir şakayı gerçek zannedip üstelik 10 gün sonra araklayarak yazdığı şu Trump'ın damadıyla ilgili olan hikaye, hatırladınız mı? Twitter'ın en çok takip edilen bu tarz bilgiselleri, işte çok izlenen, çok okunan bilgiselleri haber haline getirip yayan bir uygulama. O bu sabah onu yayınlamış. Bana da işte beni de etiketleyerek, mentionlayarak yollamışlar. Ben de paylaştım. Yani üzülmek mi lazım, övünmek mi lazım diye. Onu konuşacağız mesela. Bir kez daha hatırlanmalı bence. Bir de bugün takvimde çok bomba haber var ya. Çok bomba. Hani soruyu uydurmaya çalışmış doktor. Vakti yokmuş. Sallamış. Öyle bir sallamış ki. Bakalım, memura su yok. Hükümet kamu çalışanlarından daha fazla vergi alabilmek için yasaya aykırı tebliğ çıkardı. Memurun aldığı maaş gelir vergisi nedeniyle yıl içinde düşerken hükümet çıkardığı tebliğ ile kamu çalışanlarından daha fazla vergi alınmasının önünü açtı. Lazım. Sendikalar tebliğdeki düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açtı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı tebliğe göre, dikkat, memurların farklı kurumlardan elde ettiği maaş, ekler, fazla çalışma ücreti, eğitime hazırlık, ölüm ve ikramiye gibi tüm gelirler toplam olarak vergilendirilecek. Sorum geldi. Yapabiliyor muyum? Ya üstünü kumla kapatacağım yapınca. Hocam şimdi burada toplu olarak vergilendiriliyor ya. Birden fazla yerden maaş alanlar. İsim vermek istemiyorum. Ama kimi kainatla alakalı, kimi bizim yaptığımız işin başındaki sorumlu suyun başında oturuyor falan. Birden fazla yerden maaş alanlar. Mesela bankacılık yaparken rakibine tek dalanlar. Bunlar dahil mi? Yani sorayım dedim ben, bilemedim ki. Kaftancıoğlu'na hapis, intikam cezası için onama. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası istinaf tarafından onandı. Kaftancıoğlu, bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı demişti. Aksini iddia edebilecek kimse var mı? Yok. Ama işte bunların hepsi karizma çizilmesi. Vallahi karizmanın yarılması hatta. İnsanlar bakıp gülüyorlar artık. Herkes şunu söylüyor. Lan yapabileceği hiçbir şey kalmadı ya. Artık bununla uğraşıyor. Artık bu. Ama gitti. Malbatı'ya kaydı acem mi? Geçti İstanbul. Gitti. Valla. Sabah. Utanç temizlendi, rahat uyuyun. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa adam duruşmalarında alınan kararları yok sayan, yok hükmüne getiren yasa oy birliğiyle kabul edildi ve Sabah gazetesi demokrasi tarihimizin bir utanç lekesi silindi yazmış. Dün çok ilginç bir önerge verildi. Yani tahmin edeceğiniz gibi sallanmadı bile. Şu Bülent Tezcan, Cumhuriyet Halk Partili Bülent Tezcan haklı olarak dedi ki ya bu çok ayıp. Bunu kaldıralım oy birliğiyle. Ama gelin 12 Eylül için de aynı şeyi yapalım. Çünkü insanlar öyle haksız yere yargılandı. Öyle acılar çekildi. Öyle insanlar yok edildi ki kalksın ortadan. Sonra olmaz. Ben öyle istemiyorum kardeşim. Ben öyle istemiyorum. Oğuz Aksever sevinmiş midir? Adayla ilgili olarak mı? İçine etmişsin demişti, hatırlıyor musunuz? Son NTV'deki son yayınıydı. Ne iyi etmişsin? İçine etmişsin. Ses mi açık? Aha. Allah. Dur, inşallah tazminatı verirler. Bölücülüğü bırak, hizmete bak. Hizmet değil hatta, hizmet, hizmet öyle derlerdi eskiden. Yayın arasında mesajlar gelmiş. Şu Zaman Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Mustafa Ünal'la ilgili anlattıklarım. Ya o kadar öyle acayip şeyler ki, meslektaşlarımdan gelenler var mesela. Hepsi teyit ediyor. Diyorlar ki bir öğle yemeği yemek için ne taklalar atıldığına biz şahidiz. Biriyle tanıştırması, biriyle konuşturması için bugün muhalifim diye gezen pek çok soytarının kıçından nasıl ayrılmadığına şahidiz. Sadece onun değil, pek çoğunun. Yani ne ayıp bir şey ya. Ama bu insanlar için önemi yok tabii. Yani böyle boktan insanlar için çok doğal. İzmirliler kent için hiçbir önemli icraat yapmayan CHP'li Tunç Soyer'in ayrı bayrak ve para planına isyan etti. Dün sabah da konuşmuştuk. Böyle bir şey yok. Tarihi bir durum anlatılıyor orada. Dün sabah yayınları söylemiştim ya. Ama bu heriflerin bunu böyle algılaması şaşırtıcı mı? Böyle kullanacak. Başka çaresi yok ki. Kafası basmıyor başka türlü. Ya beyin toplasın 3 gram anca çeker çekmez o kadar. Ama böyle. Hortum uçurdu, sel dolu felç etti. Ya hocam bunu böyle yazmasa mıydınız? Çünkü Melik Gökçek ki kendisi hırsızdır demişti Bülent Arınç. O tam tersini söylüyor. Ekrem İmamoğlu evinde yapıyormuş hortumu. Vallahi evinde yapıp halkın üstüne salıyormuş. Hatta karanlıkta çiğ etle besliyor diye duydum ben. Doğrudur yanlıştır vallahi bilemem. Ama evinin bodrumunda hortum besliyormuş. Çiğ etle besliyormuş. Kendinden başka hiç kimseyi yanına yaklaştırmıyormuş. Saldığı anda da İstanbul halkını perişan ediyormuş hortum. Öyle. Çünkü biliyorsunuz Melik Gökçek FETÖ'cüdür demişti Bülent Arınç. Onun böyle bir iddiada bulunması da bence aynı yere gidiyor. Bilemem. Devam edelim. Bir tabak döner 370 lira. Ya şunu yapmaktan bu herifler bıkmıyor ya. Bıkmıyor. Ünlü bir beach'e giden vatandaş hesaba isyan etti. Bir tabak dönere 370, bir fincan kahveye 54 lira yazdılar insaf. Gitme. Bak benim hayatımda böyle bir şey yok mesela. Gitme. 370 lira. Lan hayvanın tamamını alsan 500 lira tutuyor zaten. Tamamını alsan. Camiler bugünden itibaren 5 vakit ibadeti açıldı. Diyanet İşleri Başkanı açıkladı. Sebep? Normalleştik. İşte demek ki normalleştik. Bak ben bu yüzden ısrarla reddediyorum normalleşmeyi. Normal olduğumuz falan yok çünkü bunların hepsi yalan. Sözcünün manşeti direnerek Anıtkabir'e. Baro başkanları hukuk mücadelesini kazandı. Sorun şu, kimin karizması yarıldı? Sadece Metin Feyzoğlu'nun mu? Ya o maşa ya, arada kullanılan, ateş elimizi yakmasın diye kullanılan maşa o. Kimin karizması yarıldı? Soruyorum. Bak bu saatten sonra siz baroların direnişini kırabilecek misiniz? Zannediyor musunuz bunu gerçekten? Geçeceksiniz Hacı abi, geçeceksiniz. Vallahi. Aşk olsun Hasan Ali Bey. Hac yasak yazmış. Bence bölücülük yapıyorsunuz. Bozgunculuk yapıyorsunuz. Hiç gerek yok. Yani. Aynı şey mi? Camileri bir açalım. Bak dün açıklanan rakamlarla hepiniz gördünüz. İyileşen hasta sayısı azalıyor. Yeni vaka sayısı artıyor. Ölüm sayısı artıyor. Entübe hasta sayısı artıyor. Ya bütün sıkıntılar artıyor, biz normalleşiyoruz. Bu nasıl bir manyaklıktır? Anlayan var mı içinizde? Ben anlamıyorum. Vallahi hani bir ay önce konuşmuştuk ya, Haziran'ın başında tam. Ya herkes kendine dikkat etsin. Vallahi bak, herkes kendine dikkat etsin kardeşim. Başka çaremiz yok. Sokakta bir grup öküz maskeyi şuraya indirip geziyor. Ay çok bunu aldım falan diyor. Kadın erkekli üstelik. Bir grubun zaten ipinde değil. Devletin derdi camileri açmak. Tamam o zaman ya. Sınav yapıyor öne çekip. Çocukları aynı salonlara sokuyor falan. Kendinize dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Ya sadece bu. Vallahi. Yapabileceğimiz bence elimizden gelen sadece bu artık. Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grupta söylediği. Meral Akşener'in dediği de cübbesine düğme diktirmeyenlere teşekkür ederim. Savun, Bakan Soylu'yu araması krizi bitirdi, Saygı Öztürk yazmış. CHP'li siyasetçi ve eski baro başkanı Önder Sav, bu işin kanayacağını gördüm. Saat 10.49'da İçişleri Bakanı Soylu'yu aradım, çözüm önerimi söyledim, anlayış gördüm dedi. Vallahi. Ben aramadım. Bak çok ciddi söylüyorum. Ben aramadım. Bilinsin de. Metin Feyzoğlu'na sırtlarını döndüler. Ya ne yapacaktılar? Hak edene hak ettiği tepkiyi vermek. Ya gerçekten çok güzel bir şey değil mi sizce de? Dün ben bunu gördüm. Vallahi bak çok açık yüreklilikle söylüyorum. Gözlerim doldu. Vallahi 26 saattir orada tek başlarına duran, çay verilmeyen, altlarına sandalye verilmeyen, bir çorba içmeleri engellenen, İşemek için gittikleri pastaneye 12 bin lira ceza yazılan avukatlar, baro başkanları, o yorgunluğa rağmen herkes sabah kalkıp üstünü başını düzeltip kol kola girip Metin Feyzoğlu'na kıçını döndü. Benim gözlerim doldu ya. Helal olsun, vallahi helal olsun. Yürekten helal olsun hem de. Bu protesto unutulmaz. Ben size söyleyeyim. Hani Gezi'de duran adamın unutulmayacağı gibi. Bu unutulmaz. Öyle ağır bir şey ki Allah düşmanıma vermesin. Gerçekten. Bu unutulmaz çünkü. Bunu çocuğuna, annene, babana, eşine, sevgiline, arkadaşına, dedene, anneannene açıklayamazsın. Bu rezalet. Seni kimse sallamıyor demek çünkü bu. Yani seni ciddiye almıyor insanlar. Sen yoksun. Oysa sen bunların, sana bu protestoyu yapan insanların birlik başkanısın. Ve diyorlar ki hani imza toplamaya falan hiç gerek yok ya. Vallahi Barolar Birliği Başkanı'na imza toplayalım, indirelim falan hiç gerek yok. Şu yapılabilecek en baba protestoydu. Artık Türkiye'de protesto açısından çıta stratosfere geldi. Bu saatten sonra böyle. Bir sonraki aşama korona bitsin, uzatılan elin havada bırakılması. Rögarlara kum torbalı sabotaj. İlk yayında söyledim ya, çok şey geldi bana da, mail geldi iki gündür. İstanbul'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi. Bunda yağışın şiddeti kadar birilerinin, ya üstte rögar yazıyorsun, aşağı niye logar yazıyorsun ya? O başka, başka o. Cem Yılmaz'ın filmi o. Logar. Rögar, rögar. Üste bile doğru yazmışsın. Altını nasıl değiştiriyorsun ya? Haberin içinde de rögar yazıyorsun. Bu da ayrı bir yetenek ya. Valla. Kirli operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık açıkladı. Rögarlardan çıkarılan kum torbalarının görüntüsünü şu notla paylaştı. Tamam Ekrem İmamoğlu'nu sevmeyebilirsin. Bunu anlarım ama bu yaptığın eyleme hangi inanç cevaz verir? Ya Ali Bey, hata yapıyorsunuz. Bu insanlar için inancın falan bir önemi yok. Yok ya. Ya bir siyasal İslamcı için inancının önemi yoktur. Onun için önemli olan şey yaşama dürtüsüdür. Hangi form altında yaşayacağıyla ilgilenmez. İlgilenmez. Gerçekten bakmaz ona. 12 Eylül olur, alkışlar. 28 Şubat alkışlar hemen. Bankasya'nın açılışında kurdele keser. 5 sene sonra Bankasya'dan kira havalesi yapan adamı hapse attır. Hiç fark etmez onun için. Hiç. Pişman olur. Kandırıldım der. Yani Allah affetsin, millet affetsin der. Sonra bırakır. İlk ya salla ne olacak der. Bence yanlış yerden gidiyorsunuz. Bir gün barikat aşıldı, kararlılık ve dayanışmayla manşetini atmış. Avukatların direnci Saray İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Feyzoğlu'nu yendi. Aa evet, şimdi karizmaları yırtılanlar. İçişleri Bakanı. Ya hepimiz çok iyi biliyoruz ki Süleyman Soylu bir takım kararları alıyor. Sonra gerçi pişman oluyor, pişman ediliyor falan filan ama yani bu yürüyüş kararını verse, 200 metre yürütse o insanları. İnanın belki haber bile olmayacaktı. Belki NTV gibi, CNN gibi yalaka medya kuruluşları da haber yaptığı için kimse ciddiye almayacaktı. Şimdi onlar bile son dakika vermek zorunda kaldılar. gittiler iyi bir şey yaptı diye. Yürüyüş izni çıktı. Hadi ya. Allah aşkına. Habercilik yargıç önünde MİT mensubunun cenazesini haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanan 6'sı tutuklu 7 gazeteci hakkındaki davanın ilk duruşması bugün şu saatlerde Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor. Basın örgütleri mahkemeye destek çağrısında bulundu. Wushu aile sporuymuş. Ne sandıydın? Türkiye Wushu Federasyonu'ndan bir günün haberlerine ilişkin açıklama geldi. Wushu Kung Fu bir aile sporudur. Evet. Herkes ailesinden seçtiği bir insanı mümkün mertebe döver. Biz böyle gördük ailemizden. Sabah kalkılır, Wushu için selam veririz, kıyafetlerimizi giyeriz. Hani Kung Fu yapıyorsan ona göre. Wushu yapıyorsan onun biraz daha yanarlı dönerli, böyle taytlı falan, şekilli bayağı. Onu giyersin, aileden seçtiğin bir insanın hareketlerini çalışırsın. Arada çarpmalar, tepmeler olur, aile arasında olur öyle şeyler. Aşk olsun. Birçok aile gerek sporcu, gerekse antrenör, hakem ve idareci olarak topyekün aktif yer almaktadır. Aktif Wushu diyorsun. Pasifi var mı? Pasif Wushu. Ya ne kadar daha saçmalayabilecekler bilmiyorum ki ben. Vallahi ne kadar daha, hani bunu savunmak için adamın diyorsun ki lan sen federasyon başkanısın. Karın hakem, kızın yarışmacı, öbür kızın da aynı şeyin, yarışmanın milli hakemi. Senin kız şampiyon olmuş. Herif diyor ki Siyonistler yapıyor bunu. Millet ağaç ağaç. Hiç utanma, arlanma. Hiçbir şey yok ya. Vallahi yok. Yani zerre kadar yok. Umursamıyorlar bile. Wushu bir aile sporudur. Aktif miyiz? Bilelim de ona göre. Aktif Wushucular pasif. Oluyor mu yani öyle? Bilmiyorum ben. Hiçbir fikrim yok. Niye vurguluyorsun yani aktifini pasifini? Wushu. Allah Allah. Devam edelim. Evrensel tarihi savunma manşetiyle çıkmış bugün. Baro başkanlarının kararlılığı ve birçok yerde yapılan güçlü eylemler iktidara geri adım attırdı. Baro başkanları yürüyüşünü tamamladı. Avukatlar tasarı geri çekilene dek eylemlerini sürdürecek. Yani bakın şimdi karizma yırtıldı diyorum ya. Aslında burada bir de sinyal var. Şimdi siyasetin işi zorlaştı. Niye? Savunma makamı kendine düşeni yaptı. Dedi ki kardeşim ben buna geçit vermem. Yürümekse yürümek, karşı çıkmaksa çıkmak, polisten sopa yemekse sopa yemek. Ben hepsine varım. Top siyasette şimdi. Peki ne yapacak CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi? Ne yapacaklar? Umarım düşünmüşlerdir ne yapacaklarını. Çünkü bu meclise gelecek. Erdoğan'ın talimatı var. Görüşülecek. Ne yapacaksınız? Düşündünüz mü? Vallahi hani goy goyla bir yere kadar götürürsünüz. Çıkıp ortalıkta konuşursunuz. Avukatlarımızla gurur duyuyoruz. İşte savunma makamı falan diye. Top sizde olunca ne yapacaksınız? Beylikdüzü pasif Wushucu şu saatlerde. Ya bunu niye vurgular bir insan kardeşim? Niye? Aj, aj millet, aj. Sen Wushu diyorsun. Yeni Şafak. Baro nuluk bitti. Hepimiz takvimiz diyor burada şair. Ekonomik ve siyasi imtiyaz meselesi. Kanun değişikliğiyle imtiyazlarını kaybedecek barolar bazı üyelerini organize edip yollara düşürdü. He, barolar yaptı bunu. Bir dakika. Hocam sen mevzuya tam girememişsin yalnız. Şimdi yürüyenler baro başkanları. Evet. İşte barolar onları öne attı. Oğlum öne atacak bir şey yok. Baro başkanı bunlar zaten. Kara onlar alıyor. Yani baro böyle nasıl anlatayım? Transformers gibi bir şey değil. Hani böyle bir yapıyken, binayken bir anda böyle diye ayağa kalkıp şekil değiştirip insan olup talimat falan vermiyor. Onlar zaten. Senin kafa hiç basmıyor mevzuya. Ha yani böyle insanları kekleyebilir misin? %100. %100 yani. perde gerisinde devasa bir ekonomik siyasi rantı kaybetme telaşı var. Bir dakika, o zaman siz verdiğiniz önergeyle bu devasa ekonomik ve siyasi ranta mı talipsiniz? Allah Allah. Yeni yasayla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi on binlerce üyesi bulunan baroların gelir kaynakları bölünecek. Sorum geldi, bir tane daha şuraya bir yere yapabilir miyim? Vallahi bak, örteceğim üstünü kumla. Hocam, Numan Kurtulmuş dahil olmak üzere. AKP'lilerin hepsi çıkıp dedi ki, Bülent Turan hariç. Daha yasanın içeriğini bilmiyorlar. Sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun yasanın içeriğini? Çoklu sistemle siyasete ayar verme devri de tarih olacak. FETÖ'cüler bunu istiyordu. Yeni Şafak gazetesi FETÖ'cü mü? Hayır, Melih Gökçek FETÖ'cü demişti Bülent Arınç. Yeni Şafak'ta olabilir demek ki. Çünkü aynı şeyi istiyorlar. Vallahi siyasetin iyi düşünmesi lazım artık. Çok. Hani CHP goy goyu yaptı. Eyvallah. İyi Parti goy goyu yaptı. Eyvallah. Emekleri de var. İçeride ne yapacaklar? Bunu göreceğiz. Vay arkadaş ya. Devam edelim. Avukat başı yıllık 451 lira aidat alan İstanbul Barosu'nun 47 bin üyesi var. Sadece üyelerden yıllık 22 milyon lira alınıyor. İşte o para bize lazım. Lan kıdem tazminat fonuna çöktün ya. Gözünü toprak doyursun. Onun yanında bu ne? Damla değil bu. İstanbul'da senede 100 bin civarında dosya oluşuyor. Her birinden 12 lira baro pulu ücreti hesabıyla 1 milyon 200 bin lira kasaya gidiyor. Oturup hesaplamış çakallar. Ne kadar gelir? Hesaplayın, para lazım. Efendim 22 milyon lira aidattan 1 milyon 200 bin lira da aşağı yukarı dosya masrafı. 23.2 milyon. Yetmez ya. Neyse, yetmez ama evet. Bir in, çökün siz onlara. Vallahi düşünün. Ben siyasi olsam şu anda kara kara düşünüyordum. Çünkü baroların yaptığıyla birlikte, hani çıta stratosfere kondu dedim ya, ama aynı zamanda siyasetçiler için de çok zor bir durum oluştu. Ne yapacaksın? Sen de bir şey yapmak zorundasın kardeşim mecliste görüşülürken. Senin arkanı dönüp Metin Feyzoğlu'nu protesto etme şansın yok. Ne yapacaksın sen? Vallahi iyi düşünmeli. Çok iyi düşünmeli hem de. Ölçülmeli, biçilmeli, ne yaparsak ses getirir denilmeli. Bakalım, göreceğiz. Yeni Şafak böyle. Sağanak dolu hortum İstanbul göle döndü. Bir şey söyleyeceğim. Ama hırsız Melih Gökçek demişti ya Bülent Arınç. O böyle demiyor. Ekrem İmamoğlu evden getirmiş hortumu. Eşinin çeyizinden çıktı diyenler de var. Yani karı koca planlamışlar. İstanbul'da bir gün belediye başkanı olursa Ekrem İmamoğlu, hortumu salarız, insanlara zulmederiz diye. Ben öyle de duydum. Bilmiyorum. Akşam dürüstlük esastır. Bugün mü? Kimler açısından? Hakimden ders gibi karar. İzmir'de mahkeme müşterisine hasarını gizlediği aracı satan galericiyi suçlu buldu. Tüketici rapor almak zorunda değil, satıcı dürüst olmalı dedi. İlginç. Hala dürüstlükten bahsediyor insanlar. Tuhaf. Gerçekten tuhaf. Devam edelim. Başka okunacak akşamda haber arıyoruz biz de. Dur. Bak, gazetenin güzeline geçelim. Bugün bomba bu gazete. Takvim. Emekliye 320 lira zam. Temmuz'da SSK ve Bağkur'un emeklilerinin gelirinde 320 liraya varan artış yaşanacak. Hepimiz 320 lira mı alıyoruz? Ya yok. Yani sana 30 lira da düşebilir. 320 dedin. 320 demedim. 320'ye varan dedim. Seninki varmamış. 30'da kalmış mesela. Hadi ya, yine mi bize patladı? Evet. Dün Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ile ilgili olarak biliyorsunuz ne demişlerdi? Tekrar et. Ne yapıyorduk sonra hatırlıyor muyuz? Ihlamur için. Bugün YKS'de soru az, süre çok yazmışlar. Lan sınavı öyle bir anlatıyor ki şu soytarılığa, şu soytarılığa destek verebilmek için. Hani sınavı yakalasan ekmeğin içine koyup yersin. O kadar güzel bir şey. Soru az, süre çok ya. Hatta bazı yerlerde al soruyu eve git, çözünce getirirsin diyorlarmıştı. İlk oturumda süre 160 dakika. Bu yıl 160 yerine 120 soru sorulacak. Soru başına zamanda 1.4 dakikaya çıkacak. Sınavda öğrenciler maske takmayacak. Hasta olacak mı? Ha, onu bilmiyorum. Onun şey yapamadık ya biz. Çok konuştuk kendilerini, değil mi lan? Ama şey yapamadık, çözemedik. Dikkat, geliyor. Kansızlığa kimyon ekin. Sabah. Yani sabah sağlık köşesi. Sabah sabah sağlık köşesi. Kan hücrelerini artırmak için doğru beslenin. Doğru beslenin lan. Adama hayal etmeyin. Demir açısından zengin besinler tüketilmeli. Kuru baklagil sofradan eksik edilmemeli. Kimyon, nane ve yulaf bol bol yenilmeli. Fındık, ceviz yemekte son derece önemli. Li hecesiyle şahane bir kafiye tutturulmuş. Çok güzel. Haber olmasa gerçekten güzel. Ama işte haber gibi yazınca olmuyor. Ailemizin doktoru Nafis Karagözoğlu'na gelen, kesinlikle böyle mektuplar geliyor. Asla uzmandan değil yani. Bak, soruyu dikkatli dinleyin şimdi. Aşkla sıkıntı var, onu biliyoruz zaten. Doktora git diyorlar, ne yapayım? Sakın ha. Kim diyor doktora git diye? Bunu yazan doktor. Bak, bunu yazan doktor. Aşkta sıkıntı var. Doktora git diyorlar. Ne yapayım? Sakın. Ya doktorla ne alakası var kardeşim bunun? Bak. Vallahi baba oğluna yapmaz. Dinle beni, gel. Şimdi mümkünse bulabiliyorsan eski tip gırgır demir sopa lazım. Bulabilir miyiz? Var mıdır eski aileden kalma falan? Yok, tamam, vilede sopası da olur. Ama uzun olsun biraz. Uzun lazım bize. Bulur musun? Heh. Al sopayı, tamam mı? Ucundan paspası çıkart. O ıslak mıslak olur çünkü, hoş olmaz. Sök onu. Sök. Aynanın karşısına geç. Yan duracaksın ama. Ayna burada. Tamam. Sopayı en ucundan tut. Mümkün olduğunca uzağa götür. Yaptın. Aynadan kes ama iyice uzağa gidip gitmediğini. Şimdi sopayı yüzüne doğru hızlıca çevir kafanın üstünde. Kesinlikle doktora gitme. Bu senin için yeterli. Ha, burada aşk sorunun çözülür mü? Bilmiyorum, sanmam. Ama benim içimin yağları erir mi? Evet. Görüntüyü de çekip bana yollarsan çok mutlu olurum. Özellikle. Bunu yazan bir doktor ya, doktor. Bunu bir doktor yazıyor. Aşkta sıkıntı var. Doktora git diyorlar, ne dersiniz? İşte halkı getirdiğiniz nokta burası ya. Attığın yalan bile buraya kadar gelebiliyor en fazla. Bir doktora gideyim mi diye doktora soruyor. Hani ve buna bizim inanmamızı bekliyor. Evet ya, bana böyle mektuplar geliyor. Gerçek yani. Döner sermaye. Tabii ki sabah gazetesinde haber çıkınca takvimde geniş olarak yer alacak. Hangisi? 370 liraya döner. Bravo. Bodrum'da bir şezlong 1000 TL'ye kiralandı. Bu arada TL ne ya? Yani niye TL? Lira kardeşim bizim paramız. Bizim paramız lira. Yani bir Amerikalı kendi parasından bahsederken Amerikan doları mı diyor? Dolar ya bunun adı. Niye lira demiyoruz biz? TL. Beach'lerdeki kazık restoranlara da sıçradı. Sıçrıyorsa kazık değildir o. Kazık sıçramaz. Çekirge falan olabilir. Kazık saplanır. 1,5 porsiyon Aha yalanını yakaladık Sabah gazetesinin. 1,5 porsiyon döner 370 liraya satıldı. Sabah gazetesi döner 370 lira demişti. 1,5'muş. O zaman olur. O zaman olur. 250 lira demek ki porsiyonu. O normal. Ben 1,5 olduğunu söylemedim ki sen. 250 lira normal. Şimdi fotoğrafları basmış. Döner. Ok. Hani aptal olabilirsin. Döner olduğunu anlamayabilirsin. Döner. 370 lira. Kuşbaşılı pide. 184 lira. 184. Senin yalanını yiyeyim ben. Bunu niye 4 yazdınız lan? 180 demedim mi? Kola. 61 lira. Ne? Bunu hangi salak 1 lira 4 lira? Kim yazdı bunu? Abi sen söyledin ya. Abi bu kafa iyice gitti ya. Küsür attı yaz kimse çakmasın demedin mi? 61 lira kola. 60 değil. 65 değil. 61. Çok dürüst müessese. Türk kahvesi. 54 lira. Ya sorum şu. Ya niye gidiyorsun? Gitme. Gitme kardeşim. Yani sen 54 liraya kahve içtin mi hayatında hiç? Böyle bir arzun var mı? Ben 54 liralık kahve içeceğim. Büyüyünce kısmetse en büyük arzum bu valla. Bir gün ben o 54 liralık kahveyi içerim hocam. Şimdiden söyleyeyim valla. Ben içerim o kahveyi. Herkes bilsin ona göre davransın yalnız. Adam ciddi ciddi yazıyor. 61 lira. 61 lira kola. Niye 61? İşte Trabzon olabilir. Beş vakit müjdesi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemaat sabah, akşam ve yatsı namazlarını da cami içinde kılabilecek. Müjde mi bu? Evinde namaz kılmasının önünde bir engel yoktu ki. Hani toplu olarak bulaşıyordu. Suudi Arabistan bu yıl haccın yapılmasına izin vermedi. Ha, sizin için sorun. Evet doğru. Çok normal ya. Doğru. Go to Türkiye. Korona korkusu azaldı. İngilizler tatil planlarını yaptı. Yazı Ege ve Akdeniz kıyılarında geçirebilmek için seyahat acentalarını aktı. Hocam şunu bir söylesenize ya. Bu haberi yapan arkadaşlara. Almanlarla niye o zaman biz arayı yapmaya çalışıyoruz? Merkel'le görüşmeler falan. İngilizler akıyorsa tamam bu sene İngiliz gelsin. Yani içinizde Akdeniz sahillerinde hayır hocam. Ben sonuçta Almanları aldatmış gibi hissediyorum kendimi. Yok yani burası Alanya deyince bak Alanya Almanya. Antalya Almanya. İsimleri bile benziyor. Alanya İngiltere benziyor mu? Alakası yok. O zaman Alman. Biz şey yapıyoruz Alman yani. Hani uydurulur. Haber uydurulur. Tamam kardeşim gel yaparsın. Bunu biliyorum. Bu kadar uydurulur mu ya? Vay arkadaş ya. Libya satrancı. Yazan Ergün Diler. Libya'da artık en güçlü ülke Türkiye. Net. Kim söylüyor? İşte ben, İbrahim Karagül. Yani. ABD Hafter'den vazgeçti. Bunu da ilan etti. Derin Amerika, derin İngiltere ile kopuşu körükledikçe daha çok sürpriz hamleler göreceğiz. Kim? Derin Amerika, derin İngiltere. Mantıklı. Çok mantıklı. 1 Nisan günü şöyle bir şey yaşandı. O gün bizim internette çok ciddi bir sıkıntı vardı. Yani yayın yapamayacak durumdaydım. Hakikaten denedim. Başladık çıktık, başladık çıktık falan olmuyor. Hakikaten olmuyor. Yani acayip zorlandım. Ondan sonrasında bir tweet attım. Dedim ki arkadaşlar bugün internet çok sıkıntılı. Belli ki yayın yapamayacağız. Yani olmayacak bu yayın. Çıkmaz. Mümkün değil. Niye çıkmaz? Çünkü bu internetle başlarsam yayını bitiremeyeceğim ben. O zaman benim bugün size anlatacağım bir şey vardı. İçimde kalmasın. Onu anlatayım size. Başladım. Sevgili dostlar, belli oldu ki bugün gazete manşetleri yayınını yapamayacağız. İnternet feci sorunu çünkü. Oysa bu sabah size Türkiye'de gazeteciliğin geldiği pespaye durumu gösteren şahane bir örnek gösterecektim canlı yayında ve çok gülecektik. Olmadı, kısmet. İyi ama susup bekleyecek değiliz herhalde, değil mi? Yayın için internet yoksa burası ne güne duruyor? Bu sabah Hürriyet'in başyazarlığını Osman Müftüoğlu'nun getirildiği konuşuldu sosyal medyada. Gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan duyurmuş, öyle söylendi. O tuhaf espri anlayışıyla 1 Nisan nasıl da yediniz gülün yahu azıcık ehi ehi diye yalanlarsa inanın şaşırmam. Zaten mevzu bu da değil. Benim anlatacağım şey her sabah dalga geçmek için size okuduğum takvimle ilgili. İyi dinleyin bu rezaleti. Andy Borowitz adında bir komedyen var Amerika'da. Aynı zamanda bir yazar ve The New Yorker adında neredeyse 100 yıllık bir haftalık Amerikan dergisinde de kendine ait bizdeki Zeitung benzeri diyebileceğimiz bir köşesi var. Burada haberlerle dalga geçer, kendince abartıp güldürür. Yani bunlar aslında haber falan değildir ve bunun sayfasında en altta belirtir. Fotoğraflarıyla paylaştım ben bunu. Andy Borowitz'in sayfasını açtım. Orada yazıyor çünkü. Her neyse bu amca 17 Mart günü. Bak olay 1 Nisan'da yaşanıyor. Ne zaman olmuş? 17 Mart. Çalarken bile geç kalıyor. O kadar üşengeç ki. Kafa 3 milyon olduğu için. Kalkacaksın, gideceksin, biri sana söyleyecek, yazıyı okuyacaksın falan. Bunu yazan benim bu bölümü. Amerikan toplumunun büyük bölümünün ne işe yaradığını bilmediği ve alay ettiği Trump'ın damadı Jared Kushner. Uydurma haber konusu o ve buna göre damat Beyaz Saray'ın tuvaletinde 9 saat mahsur kalmış ve çığlıkları duyulmamış. Andy Borowitz'in yazdığı bu. Bu diyor Jared Kushner. Tuvalette diyor mahsur kaldı 9 saat bas bas bağırdı. Kimse de duymadı. Duymadı kimse. Kushner'ın 9 saat ortadan kaybolmasını kimsenin sallamadığı vurgusuyla espri yapan Borowitz daha da abartır ve kendisini başkan yardımcısı Mike Pence'in kurtardığını yazar. Vallahi böyle yazıyor yazıda. Espri böyle, gülersiniz gülmezsiniz bilmem ama olayları şu an Amerika'da en gündemdeki isim olan Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü üyesi Dr. Fauci'nin hayali basın toplantısı üzerinden anlatmak ve ona çok da abartmayın canım büyütülecek bir şey değil dedirtmek bence sağlam şaka. Espri Amerika'da çok tutmaz aslında. Hatta bazıları paylaşırken saçmalığını bildiği için aman abi Borowitz kendi köşesinde şaka yazar diye de uyarır okuyucularını. Bununla ilgili de bir sayfa buldum. Biri paylaşmış bunu üstüne de yazmış hani bir takım gerizekalılar olmaz ama inanır bu herif şaka yazar ya. Yaptığı o yani. Hiciv bu. Gelelim işin takvim boyutuna. Medyanın nasıl pespaye bir hale geldiğini, haberin nasıl basitleştirildiğini her gün örnekleyen muhteşem gazetenin muhteşem ötesi genel yayın yönetmeni Ergün Diler bu habere gereken değeri veren tek gazeteci olur. Ya gülmeyin lütfen. Oturup bir başyazı kaleme alır. Başyazının başyazısının başlığı karantina. Gülmeyin ya. Ve bilin bakalım yazının omurgasını hangi haber oluşturuyor? Beyaz Saray'a gidelim. Ergün Diller'e bağlanıyoruz şimdi. Beyaz Saray'a gidelim. Önceki salı günü Trump'ın liderliğinde Amerikan devleti toplanıp koronavirüsle ilgili önemli bir toplantı yapacaktı. İlgili kişiler tek tek geldi. Ancak Trump geldikten sonra toplantı başladı ama ortada kimsenin söyleyemediği bir gariplik vardı. Trump'ın damadı Kushner ortada görünmüyordu. Daha da garibi kimse onu aramıyor, eksikliğini hissetmiyordu. Toplantıdan az bir süre önce tuvalete giden Kushner oradan çıkamıyordu. Ya yemin ediyorum kardeşim. Bir el kapıyı üzerine kilitledi. Trump'ın damadı tam 9 saat tuvalette mahsur kaldı. Sinyal kesicilerden dolayı telefonlarda çalışmıyor muydu sana? Vallahi billahi bunu yazdı bu. Tam 9 saat tuvalette kalan Kushner'ı tesadüfen kurtaransa Mike Pence'ydi. Mike Pence. Andy Borowitz ne yazdıysa onu araklamış. Ne yazdıysa araları da doldurmuş hikaye. Ya ne olacak? Kıçınla okuyor. Zaten okuyan ne diyor? Okuyor ki yazıyı. Mevzu bu. Coştukça coşar. Ne Biden'ın tutuklanma ihtimali kalır yazıda ne Dünyalar Savaşı. Vallahi billahi bunu yazıyor ya. Dünyalar Savaşı'na gider bu diyor. Çünkü kuşlarının arkasında İsrailliler var diyor. Onlar diyor bunu unutmaz, affetmez diyor. Affetmez diyor. Ve yazarının bile açıkça bu bir şakadır diyerek yazdığı yazılan haber uydurmak bir yetenek mi? Bilmiyorum. Ama gazetecilik yeteneği varmış gibi gazete yönetmek, Cumhurbaşkanı uçağına çağrılmak için en azından bugünlerde yetenek sayılıyor. Ha, olmaz olsun öyle yetenek, o ayrı. Ben bunu yazmıştım ve sosyal medyada işi bu olan, işte böyle çok okunan bu tarz floodları, bilgisayarları, akışları toplayıp herkesle paylaşan TradeReader diye bir uygulama bu sabah bunu bütün dünyaya yaydı. Utanması gereken utanır mı? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Allah sizi inandırsın. Hiçbir fikrim yok. Ama ben o gün bunu yaptığım için çok mutluyum. Niye biliyor musunuz? Şu saat itibariyle benim 6 meslektaşım mesleklerini yaptığı için yargılanırken şu soytarılığa imza atan ve o günden bugüne tek bir kalem oynatıp ya ben o gün çok büyük bir aptallık yaptım. Çok ya olabilir kardeşim, içim boşaldı, kafam çalışmıyordu. Gitti kafaya. Ben çok büyük bir aptallık yaptım. Adamlar da benimle böyle dalga geçti diye yazamayan, bak üzerinden 3 ay geçecek. O omurgasızlığı yapan insan gazeteci sayılıyor. Benim 6 meslektaşım şu anda yargılanıyor İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilik yapıyorsan utanılacak bir şeyin yoktur. Bunu yazanın utanması gerekir. Çünkü bunu yazan gazeteci değildir. Bunu yazan utanmaz bir yalancıdır. Çaldığı haber bir yana, çaldığının aslında haber olduğunu ayırt edemeyecek kadar kafası çalışmıyor demektir bu. Oysa yazıyor, sayfanın her yerinde yazıyor bu. Bu bir şakadır, abartılı gerçeklik vardır, ottur, boktur diye her yerinde yazıyor bunu. Ve benim 6 meslektaşım yargılanıyor şu anda. Gazetecilik suç falan değil kardeşim. Değil. Bunu yapmak, bu onursuzluk işte. Bunu yapıp baş yazarım diye ekmek yemek onursuzluk. Bundan özür bile dilememek onursuzluk. Ondan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin 3'te 2'sine utanmadan tekzip yerleştirmek onursuzluk. Bunu yapanlara hesap sormamak onursuzluk. Ve bugün gazetecilik maalesef böyle anlaşılıyor. Olsun, bugün de geçecek. Bunu yapanların hepsinden bu ülkenin medya tarihi dürüstlükle yazılacak. Yazılacak eminim. Ben eminim, sizler de emin olun. Ve o gün bu soytarılıkların hepsi ama hepsi çok daha net konuşulacak. Bugün çok az kişi konuşuyor. Ben bunu konuştuğumda birçok insan, mesela sadece bu herifi tanıdığı için sesini çıkartmayan arkadaşlarım var benim. Sadece bu herifi tanıdığı için. Yaptığının ne kadar boktan bir şey olduğunu bilse bile ağzını açmaz. Önemli değil. Ama o gün geldiğinde onlar da benim yanıma gelecek. Ve ben o gün geldiğinde onlara da aynı şeyi söyleyeceğim. Zalimin sofrasında doyan da zalimdir kardeşim. Kimle beraber durduğuna dikkat et. Çünkü bunun bir hesap günü gelecek. Mutlaka. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Çünkü hayalimizin aynı ülke için olduğunu biliyorsunuz. Bunun için konuşmak zorundayız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte 5 yıldır. Yine yaparız. Bu yayının sürmesi için katkılarınızın nasıl olacağını merak ediyorsanız bakın şöyle yapabiliriz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın, yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Dokunmana korkmayın, para pul istemeyecek. Sadece bir tek mail adresi. Ve o mail adresiyle abone olunca diyeceksiniz ki ben bugünün saçma medya düzenine mahkum da değilim, mecbur da izlemiyorum. Benim izleyecek, üstelik içinde olarak izleyebileceğim başka bir şey var. Abone olun anlamı o. Parasız pulsuz. Bir de abone ol düğmesinin yanında zil var. Onun da şöyle bir önemi var. Zile dokunursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Onun için var o. Katıl diye bir düğme göreceksiniz. Katıl düğmesinin manası şu, sayfanın girişinde açıklanıyor zaten. YouTube'un getirdiği yeni bir imkanla eğer arzu ederseniz, siz tercih ederseniz, yayıncıyı küçük katkılarınızla 5 lira 10 lira gibi aylık katkılarla desteklemek isterseniz o düğmeyi kullanabilirsiniz. Kullanmazsanız Ve canınız sağ olsun, zaten öyle bir mecburiyet yok ki. Bu yayın her zaman parasızdı, her zaman parasız olacak. O isteyerek kullanılacak bir şey. Ve bir de bütün bunların dışında katkı nasıl yapılabilir diye merak ederseniz unsal@unsalunlu.com adresine mail atabilirsiniz. Ben de bir maille yanıtlarım sizi. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün. Altı meslektaşıma da Çağlayan Adliyesi'nden çıkacak özgürlük kararını diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.